gün işte beni Atatürk havacılığa başlattı.
Bir konservatuvarın açılması mı?
Nura doğru can atan Türk'ümüzü.
En büyük mucizenin akıl ve mantık olduğunu söyledi.
Tüm kapıların Türk kadınına açık olduğunu göstermişti.
1927'de İstikbal göklerde de demiş.
Türk kızları neler yapıyorlar ve daha neler yapacak?
Türkiye Cumhuriyeti onun en zirvesinde.
Cumhuriyet demek.
Alnımızda bilgilerle bir çelenk, nura doğru can atan Türk kızıyız. Yeryüzünde yoktur olmaz Türk'e denk, korku bilmez soyumuz.
Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin kurucularından İffet İnan, kadın bir eğitimci olmasının da etkisiyle sözlerini müzikolog ve araştırmacı Cevat Memduh Altar'ın yazdığı Öğretmen Marşı'nı aydınlık yarınlara yürüyen Türk kadınını işaret ederek böyle seslendirmişti. Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde kadının toplumsal yaşam içinde etkin ve belirleyici olması önemseniyordu. Önce zihinlerde kurulan aydınlık geleceğe güvenle erişebilmek için kuşkusuz kadınların her alanda faal olması gerekiyordu. Ressam İffet İnan, öncü bir Türk kadını olarak sanat alanında bu misyonu yerine getirenlerdendi. Esasen Osmanlı döneminde Sanayi Nefise Mektebi'nde yetişen kadın sanatçılar vardı. Ancak Cumhuriyet dönemine gelindiğinde amaçlanan, diğer tüm alanlarda olduğu gibi sanatta da yurt genelinde kadınların belirleyici rol üstlenmesini sağlamaktı. Türk Tarih Kurumu arşivindeki bir fotoğraf. Ülkenin ilk kadın heykeltıraşlarından Melek Ahmet Hanım. Ankara resim sergisine katılan sanatçı, fotoğrafta cepheye mermi taşıyan bir Anadolu kadınını temsil eden heykelinin karşısında betimleniyor. Melek Ahmet Hanım kendi eserine hayranlıkla bakıyor ve Anadolu savunmasının isimsiz kadın kahramanlarına minnetini sunuyordu. Bu iki kadın figürünü bir araya getiren fotoğraf, Türk kadınının geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlam duruşuyla her alanda varlık göstereceğini simgeliyordu. Türk halkı bir bütün olarak gelişecekti. Osmanlı dönemi aydınlarının da yayılması için çabaladığı bir olgu olan eşitlik, Cumhuriyet'le birlikte yükselişe geçecekti. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Cumhuriyet'in belki de kazanımlarından son derece önemli bir tanesi de aslında kadın hakları diyebiliriz. Kadın hakları. Aslında eski Türk tarihine baktığımız zaman kadınların kuruluşta işte veya o Selçuklu döneminde falan o tağlarda erkeğin yanında söz hakkı var. Yani beyni temsil ediyor vesaire. Ama sonraki yıllarda özellikle Osmanlı'nın o son dönemlerinde artık tamamen işte kadının eve kapatıldığını aslında söyleyebiliriz. Yani doğrusu hiçbir hakkı yok. Yani seçme seçilmeden tutun da hiçbir hak yok. Kadınlar ikinci plana atılmışlar. Tanzimat'la birlikte işte o başlayan işte Rönesans, Reform hareketleri ve devleti kurtarma çabaları çerçevesinde 1839'dan itibaren özellikle aydınlar, Osmanlı aydınları kadın erkekler arasındaki eşitliği zaman zaman dile getiriyorlar ve özellikle kız çocuklarının hani eğitim almalarını da dile getiriyorlar ama tabii karşılarında belli bir grubun, tansup grubun özellikle tepkisiyle karşılaşıyorlar. Pek fazla öyle bir şey yok. Hani kız eve okullarının işte ne bileyim kadınlara yönelik bir takım hakların yavaş yavaş verildiğini aslında söyleyebiliriz. Yani temeli o dönemde atılacak, Tanzimat dönemi, Meşrutiyet döneminde ama işte gerek Balkan Savaşları'nda gerek Milli Mücadele döneminde veya Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde kadınlar yine ön planda. Yani her ne kadar biz Milli Mücadele'yi yani öyle bazı kaynaklar öyle gösterir. Biz o düşünceye katılmayız. Hani savaşı erkekler kazanır. Bu yanlış bir düşünce. Çünkü milli mücadele gerek Balkan Savaşları gerek Birinci Dünya Savaşı ve gerek ulusal bağımsızlık savaşımızın perde arkasında çünkü kadınlarımız var. Topyekün bir mücadele çünkü kadını, çoluğu, çocuğu, herkes her şeyini ortaya koyacak. Eli silah tutanların biz cephede olduğunu görüyoruz. Pek çok örnek var. Ama silah kullanamayan kadınlarımızın ise cephe gerisinde işte o her türlü yardımı yaptıklarını biliyoruz. Ve Cumhuriyet'in ilanı sonrası tabii asıl adımlar atılacak kadınlarımıza yönelik.
Türk kadınının hakları ve eğitimine yönelik birçok çalışma gerçekleştirildi. Bununla birlikte aydın Türk kadınları da kendi hakları için kararlılıkla mücadele ediyordu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlerinden Profesör Doktor Korkmaz Altuğ anlatıyor.
Çok mücadele etmişler. Müfide Küley hocamız Fen Fakültesinin biyoloji kısmına gitmiş ve oradan mezun olmuş. İsrarla müracaatlarını devam etmişler ve 1922 yılında ilk defa olarak 5 kız İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmiş ve 1928'de 5'i birden mezun olmuştur. Bunlar bu perdeyi yırtıp açan insanlardır. Bunlar öncü değil, öncü öncüleridir. 1963'te Türkiye'de ilk defa iç hastalıklarında gastroenteroloji yani mide, bağırsak seksiyonunu açan insandır. Onun da öncülüğünü yapmış. Bugün pek çok hocamız, kıymetli hocamız, pek çok kıymetli asistanlar o seksiyonda, o bugün bir bilim dalıdır, çalışmaktadırlar. Hepsi hocamızın, Müfide Küley hocamızın bu yolu açması sayesinde olmuştur.
Doktor Müfide Küley'in yeğeni Gönül İzgü anlatıyor.
Cumhuriyet devri bütün aydınlığıyla, tazeliğiyle devam ederken büyük medeni atılımlar yapmak çok faydalı ve çok etkileyici bir şeydi. İşte Müfide Küley de bu atılımları yapan insanlardan biridir. O devirde bir takım kimselerin, böyle meslek sahibi kimselerin dışarıda, yurt dışından çok teklif aldıkları ve orada gidip çalıştıklarını biliyoruz. Fakat Doktor Müfide Küley hiçbir zaman bu yola rağbet etmedi. Daima vatanında kalıp buradaki insanlara yardım etmeyi eyledi.
Bu vatansever Türk kadınları spordan sağlığa, sanattan eğitime birçok alanda değerli çalışmalara imza atmak üzere yetiştiriliyordu. Ve bu çaba çok kısa sürede meyvelerini vermeye başlamıştı. Eğitimci, yazar ve siyasetçi Tezer Taşkıran anlatıyor.
Benim yazdığım kitap mantık kitabıydı. Yazdıktan sonra kitap Atatürk'e takdim edildi. Takdimden çok kısa bir zaman sonra bir toplantıda Atatürk'le karşılaştık. O sırada etrafımızda birçok kimseler toplanmış bulunuyordu. Beni onlara gösterdi. Bakın dedi, şu küçücük kızı görüyor musunuz dedi. Bu kız dedi liseler için bir mantık kitabı yazdı. Düşünün dedi, Türk kızları neler yapıyorlar ve daha neler yapacaklar, yarın neler göreceğiz. Yüzünde büyük bir sevinç vardı. Sonra bana döndü, iltifat etti, teşvikkar cümleler söyledi. Tabii çok memnun oldum.
Sosyalleşme sürecinde Özden'in inşa edildiği eğitim sistemi en önemli ideolojik aygıtlardan biriydi. Kızların gittiği gerek karma eğitim kurumları gerekse kız enstitüleriyle modern kadın imgesine ulaşmak hedefleniyordu. Eğitim konusu özellikle üniversiteler, ulus başta olmak üzere gazete ve dergilerde yer buluyordu. Pozitif bilimlere dayanan yükseköğretim sistemi, Cumhuriyet devrimlerine vurgu yapan alt yazılarla destekleniyordu. Özellikle kız öğrencilerin eğitiminin önemsendiği belirtiliyordu. Kadınların ilerleyen yıllarda birçok farklı alanda etkin bir biçimde çalışması için gerekli eğitim altyapısının sağlanması yönünde önemli adımlar atılıyordu. Örneğin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazlaydı ve bu gerçeklik yayınlarda yer buluyordu. Böylece yurdun dört bir yanına, halk evleri aracılığıyla köylere kadar ulaşan gazete ve dergilerdeki fotoğraflarla halk yeni yaşam biçimine alıştırılıyordu. kız ve erkek öğrencilerin bir arada aynı konularda çalıştığını ve bazı aktivitelerle sosyalleştiğini gösteren fotoğraflar, kadının toplumsal yaşamdaki statüsünün erkekle aynı olduğu algısını pekiştirmeye yardımcıydı. Sembolik anlatımlardan yararlanan Yüce Önder Atatürk, batılı yaşam biçimini benimseyen Latife Hanım'la bir evlilik yapmıştı. Manevi kız evlatları aracılığıyla modern Türk kadını idealini somutlaştırıyordu. Tarih profesörü Afet İnan ve savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi isimler toplumsal yaşamda erkeğe ait gibi görünen alanlarda uzmanlaşmıştı. Gerek manevi evlatlarıyla çıktığı yurt gezilerinde, gerekse halkla buluştuğu balo ve kutlamalarda Atatürk'ün çevresindeki kadın figürlerle fotoğrafları basında yer alıyordu. Böylece modern Türk kadını imgesi toplumun belleğinde yer ediyordu. Onun dehası bu konuya dair çabasında da görülüyordu. Cumhuriyet'in ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucusu Süreyya Ağaoğlu anlatıyor.
Ben üniversiteyi bitirdikten sonra bir arkadaşım Melahat vardı. O zaman adliye vekili Necati Bey, Mustafa Necati Bey'di. Mustafa Necati Bey beni ceza işleri umum müdürlüğüne, onu da hukuk işleri umum müdürlüğündeki bir vazife tayin etti. Bir gün ben babama dedim ki, baba biz öğle yemeklerinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ve bütün Ankara'da da bir tanecik İstanbul Lokantası diye bir yer var. O da eski meclisin yanında. Oraya işte mebuslar gidiyorlar. Gidebilir miyiz dedim. Babam hiçbir mahsur yok, git dedi. Biz ertesi gün kalktık gittik. İkimiz mahcup mahcup gittik, orada oturduk. Fakat herkes bize bakıyordu. Onu da itiraf edeyim, herkes. İki gün böyle devam etti. Üçüncü günü babam geldi. Dedi ki, başvekil senin lokantaya gitmeni istemiyor dedi. Niçin baba dedim, dedikodu yapıyorlar dedi. Peki ne yapalım dedim babama. Babam o zaman basın yayın umum müdürüydü. Bana gelin orada yemek yiyin dedi. Birçok genç memurları vardı. Dedim ki baba, oraya da gelirse bu sefer de oraya diyecek ki dedikodu yapıyorlar. Peki biz yine ekmeğimizi peynirimizi yiyelim dedi. Fakat hakikaten üzüldük. İki gün sonra tesadüfen Atatürk bize geldi. Latife Hanım'la beraber ne var ne yok dedi. Çalışmayı seviyor musun dedi. Birçok sualler sordu. İşte çalışmayı seviyorum dedim. Memnunuz çalışmaktan, fakat büyük bir derdimiz var. Biz böyle bir lokantaya gitmek istedik. Babam git dedi dedim. Nedense başvekil gitmesinler demiş. Babanın da hakkı var dedi. Rauf'un da hakkı var. Hem Allah Allah, hem babamın hakkı var, hem Rauf Bey'in hakkı var. Bu nasıl iş dedik. Biraz da üzüldüm. Ondan bir imdat bekliyordum. Fakat ertesi gün odamda çalışırken birdenbire Necati Bey odaya girdi. Dedi ki, Süreyya hazırlan, paşa geliyor seni yemeğe götürmeye. O kadar şaşırmıştım ki, açık bir gri arabanın içinde, yanında Mahmut Bey vardı, Siirt mebusu, önünde de yaveri Muzaffer Bey. Mahmut Bey de öne geçti, beni Mahmut Bey'in yerine oturttu. Latife seni bugün yemeğe bekliyor dedi. İnanın ki o kadar şaşırmıştım ki cevap bile veremiyordum. Nihayet tam lokantanın önüne gelirken dur dedi şoföre. Durdu. Bozuk mebusu Salih Bey vardı. Salih Bey'i çağırdı. Fakat zaten bütün lokanta dışarı fırlamıştı. Hatırlamıyorum ne söylediğini Salih Bey'e. Fakat birden dedi ki, ben bugün Süreyya'yı yemeğe götürüyorum. Ama yarın dedi Süreyya yine lokantaya gelecek dedi. O dakika işin anladım ne demek istediğini. Eve gittik. Latife Hanım başladı gülmeye. Dedi ki, Süreyya dedi, eve geldik dedi. Adam akıllı paşa kızdı dedi. Dedi ki, dedi, bak yarın ne yapacağım ben. Türk kadını lokantaya gider mi, gitmeyecek mi, gitmez mi, bunu göstereceğim dedi. Teşekkür ettim gayet tabii olarak. Sonra geldim ve anlattım da hadiseyi arkadaşlarıma. Ertesi gün lokantaya gittiğimiz zaman Bahriye Vekili, eski Bahriye Vekili İhsan Bey vardı. Onun hanımı Nuriye Hanım, Hamdullah Subi Bey'in hanımı, İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey'in hanımı bizden evvel lokantadaydılar. Ve böylece Atatürk kadına lokantaya girmek selahiyetini, razı olduğunu ve gelmeleri lazım geldiğini, bütün kapıların Türk kadınına açık olduğunu göstermişti. Atatürk'ün inkılaptaki yaptığı işlerin en büyüklerinden bir tanesi muhakkak ki Türk kadınına yapmış olduğu hizmettir. Türk kadınına o güne kadar mahrum olduğu birçok hakların verilmesinde, ta 1923 senesinde Anadolu'nun şehirlerini dolaştığı zaman Türk kadının hiçbir zaman erkeğinden aşağı olmaması lazım geldiğine dair yapmış olduğu konuşmalar, Türk halkını bu inkılabın esası olan kadın haklarının hazırlamaktaydı. Kazanılması için, yapılması lazım gelen şeyler için hazırlamaktaydı. Nitekim ilk hamle olarak da 1926'da Medeni Kanunu çıkarttı.
Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
1876'da yürürlüğe giren mecelle 1926'ya kadar yürürlükte, ama mecelle öyle kadınlara öyle bir hak vermiş değil, ama 1926 tarihinde İsviçre'den aktarma yoluyla alınan Medeni Kanun içine baktığımız zaman özellikle kadınlarımıza, ki pek çok dünya ülkesinden önce özellikle gündelik yaşamda, eğitim alanında pek çok hakkı verdiğini, örneğin çalışma hakkı ve aynı zamanda evlenme boşanma hakkı, ki 1926'ya kadar kadınlarımızın öyle bir hakkı söz konusu değil. Örneğin mahkemelerde şahitlik hususunda bir erkeğin şahitliği, üç kadının şahitliğine, davaya göre değişiyor tabii ki, eşitken böyle bir hakkı kazanacak. Hakların en büyüğünü yine Cumhuriyet'in o ilk yıllarında 30'da alacak. 30'da önce belediye seçimleri var ki belediyeler kanununda bir değişikliğe gidilecek ve kadınlarımıza belediyelerde seçme ve seçilme hakkını, yani belediye başkanı olma veya azalıklarına seçme ve seçilme hakkını elde edecek.
Profesör Doktor Afet İnan anlatıyor.
Kadın haklarıyla da ilgili benim üzerimde olan etken şudur. Musiki Muallim Mektebi'nde ilk öğretmenliğimi yaptığım zaman kız erkek beraberdi. Orada belediye kanununun tatbikatını bir ders denemesi olarak yaptırdım. Tabii hepsi müsavi olarak verdiler. Fakat bir de baktım sonunda bir öğrencim bir kağıtta yazmış olduğu kanunun metnini okudu. Ki o metine göre yalnız erkekler oy verebilir. Siz dedi, bize dedi, kız arkadaşlarımıza da oy verdirdiniz. Hakikaten ben bir düşündüm. Burada hepiniz müsavisiniz dedim ama o da tatmin edici bir şey değildi. Ve Atatürk'e bunu söyleyerek üzerinde duruldu. Ve şu görüldü ki daha evvel, bir sene evvel belediye kanunu verilmiş meclise, fakat uzun müzakereler yapılmış ve bir türlü çıkmamış kanun. Ondan sonra hükümet erkanıyla, bilhassa İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da beraberdi benim bu meseleyi söylediğim zaman. Yani bu kanuna bunu da ekleyerek, yani kadınlara da oy hakkı vererek çıkması için hükümetin onayı alındı ve verildi. Tabii ben çok heyecanlandım o zaman. Çünkü o zamana kadar da bu meselelerle meşgul olmamıştım. İsviçre'de bulundum ama hiç bilmiyorum yani. Fakat çok çalıştığım için o sıralarda Atatürk de bana şunu tavsiye etti. Bu kanunun çıktığı gün, o zaman Türk Ocağı'nda ve kadın hakları üzerinde topladığım malumatı, bilgileri bir konferans olarak verdirdi. Bundan hakikaten çok heyecanlıyım. Çünkü dediğim gibi yeni girmiştim bu işe. Ve yeni bir takım şeyler öğreniyordum. Ve bunu da o tam kanunun çıktığı güne rastladı.
Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
33'te muhtarlık yasasında bir değişiklik söz konusu olacak ve kadınlarımız muhtar ve azalıklarına seçme ve seçilme hakkını elde edecekler. Ve bir yıl sonra yine 1934 tarihinde belki de bu hakların en büyüğünü alacak kadınlarımız siyasal hakkını elde edecek. Yani özellikle milletvekilliği, seçme ve seçilme hakkını elde edecek. Ki 1935 yılında TBMM seçimleri var. Ve o seçimlerde kadınlarımız aday olacak. Mebus olarak adaylıklarını koyacaklar ve 18 kadın milletvekilimiz parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme hakkını elde edecek ve o parlamento sıralarında oturma hakkını elde edecek. Ve gerçekten bakın, yıl 1935, yani sonraki yıllarla bir kıyaslama yaptığımız zaman tamam sonraki yıllarda belki bir iki tane kadın milletvekilimiz oluyor ama o sayı yani ülke nüfusunu dikkate alaraktan o 18 kişi gerçekten önemli bir sayı.
Profesör Doktor Afet İnan anlatıyor.
Bolu üzerinden İstanbul'a gidilecekti. Fakat o zaman yol bugün gibi değil, Zir Ovası'ndan gidiliyor. Gayet tozlu bir yoldu. Ve Atatürk de yanları açık bir otomobilde gidiyordu. Her tarafta da geleceğini işittikleri için okullardan, köylerden gruplar toplanmışlardı. Ve bazı işte yerler de tespit etmişlerdi Atatürk'ün inmesi için. Bir yerde durduk, çok kalabalıktı. Fakat hiç kimse yanaşmıyordu otomobile. Fakat bir de baktım bir gayet güzel köylü giysisiyle bir kadın derhal koştu geldi. Paşam dedi, size ayran hazırladık, iner misiniz? Atatürk dedi ki, yolumuz uzun dedi, her yerde inemiyoruz dedi. Fakat konuşalım dedi. Bana da dedi ki, kimmiş bakalım sor. Ama kadın gayet cesurane konuşuyor. Gayet güzel de giyimli, dediğim gibi kök giyimli giysisi içinde. Dedim nedir? Ben dedi Kazan köyünün muhtarıyım dedi. Yeni seçildim dedi. Ve onun için dedi işte buraya da geldik dedi karşılamaya dedi. Ve gayet güzel köyü hakkında da bilgiler verdi. Atatürk ilgilendi. Ve ardından otomobil hareket edince yanında Nuri Jonker vardı. Çok iyi arkadaşı ve milletvekili. Bak dedi işte dedim milletvekili olacak kadın dedi. Bunu dedi milletvekili yapacağız dedi. Ben dedim ki 34 daha çıkmamıştı. Yaz aylarıydı bu. Daha kanun çıkmadı. Çıkacaktır o ve bu milletvekili olacaktır dedi. Ve onun üzerine işte Nuri Jonker biraz alaylı konuştu. Ya dedi, demek dedi bize dedi böyle arkadaşlar getireceksiniz. Daha çoğunu getireceğim dedi. Göreceksiniz dedi. Ya hakikaten 35 seçimlerinde, çünkü 34'te kanun kabul edildi. 5 Aralık'ta kanun kabul edildi siyasi haklar için. 35'te de Satı Kadın'la beraber 18 kadınımız milletvekili oldu.
İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin? Kemal Atatürk. Cumhuriyet demek. Yapımcılar: Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Seslendiren: Hakan Şahin. Program konuğu: Profesör Doktor Necdet Aysal.